Zor Kadın'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben sunucunuz İpek. Vallahi 2 ay oldu şaka maka. Ben 13'ünde eve girmiştim. 2 aydır evdeyiz. Tabii nasıl söyleyeyim, yani aslında sıkılmıyorum, yani bir şeyler buluyorum kendime yapacak. Ama bu dönemden bunu aldım. Ya böyle anaokul çocuğu gibi kendime aktivite buluyorum sürekli. Şey, canım sıkılmasın diye. Ya bulurum daha da, yani böyle devam eder ama bunu aldım. İşte arkadaşlarımla vakit geçirmek istiyorum, dışarı çıkmak istiyorum. Benzer şeylere aslında diye tahmin ediyorum. Geçen şeyi gördüm. Esra Değirmencioğlu'nun böyle şey diyor, dışarı çıkmayla ilgili. İşte evde sıkıldım diyor. Sonra diyor ki tabii ki diyor dışarı çıkmak zorunda olanlardan bahsetmiyorum. Of diye her seferinde de kendimizi açıklamak zorunda hissediyoruz. Aynı şey yani. Tabii ki haber izliyoruz, yani işe gitmek zorunda olan insanlar var. Ama bizim de bir can sıkıntımız var işte. Yani onu da arada dile getirmek. Sonuçta insanlara... Neyse işte bak, yine kendimi açıklama halinde buluyorum. Çok böyle çok haklısın falan demiştim de videoyu izlerken. O geldi aklıma. Bugün, daha doğrusu bir süre diyelim, size soru sordum. İyi ki de sormuşum. Yani konular birbirini tamamlıyor gibi bir şey var bende şu an. Hepsi böyle liste çıkardım. Ve böyle ikili ikili cevap vere vere bölümler bir süre öyle gidecek. Çünkü ben artık birazcık şey, yani kendi üzerimden düşünürken sıkıldım ve tekrar etmekten birazcık korkuyorum. Bir de farklılık iyidir yani her zaman. O yüzden bir süre böyle bir şey yapalım dedik. Siz de çok sordunuz ya, çok sevindim buna. Şimdi bugün bana yakın, şimdi bu dönem bir de geçmeden konuşmak istediğim konu aslında yetersizlik hissiyle ilgili bir soru geldi. Çoğunuz da benim Lara ile olan videodan zaten tanıdınız. Lara onunla ilgili çalışmalar yapıyor. Eğer Lara hani değil de başka biriyle hani bu tarz duygular üzerine çalışmalar yapıyorsanız bunlar çok yardım edici şeyler. Ne demek? Neyden bahsediyorum? Onu biraz açıklayayım. Ya modern insan birazcık hislerine uzak. Çünkü işte eğlence sektörü ve günlük koşturmalarla beraber duygularımızla çok baş başa kalamıyoruz. Özellikle bu kötü hisler dediğimiz, işte yetersizlik hisli, korkular, kaygılar, bunlar böyle genellikle yok yok ben ondan kaçayım, işte misafirliğe gideyim, bugün de düşünmedim kaygılarımı ve korkularımı, arkadaşlarımla buluşayım, annemleri göreyim falan. Genellikle bu duygulardan kaçıyoruz. Zaten bu dönem birazcık da zor olmasının sebebi birazcık duygularımızla baş başa kaldık ve bu kolay bir şey değil, yani zor bir süreç. Hele hiç böyle alışık değilseniz, yani uzun süredir kaçma durumundaysanız biraz sert gelmiş olabilir açıkçası, ya da hala bastırıyor olabilirsiniz. Bunlar çok normal şeyler çünkü modern hayat buna göre tasarlanmış. O yüzden zaten sabah 8 akşam 5'e 6'ya kadar okuldayız, sonra da işe gidiyoruz. Ya genellikle böyle bir durup ben ne yapıyorum diye soru sormaya vaktimiz olmuyor. Ya bunu da zaten etrafımızda birilerinden görmüyorsak gayet normal bir şey yani. Yetersizlik hissi de bunlardan biri ve baskın bir şey yani. Böyle kemiren bir şey yani insanın içine. Düşünceler, peki bu hissiyatta var değil mi? Yani bir fiziksel olarak bunu hissedebiliriz. Ama yetersizliğin bir de düşüncelere yansıyan tarafı var. Onlar da işte diyelim iş yerindesiniz, çalışıyorsunuz, sizden bir şey istendi. Kafanızda sürekli acaba ben bunu tamamlayabilecek miyim? Acaba İşte benim üstümün istediği şekilde olacak mı? Ya da ilişkilerde işte giyinip süslendiniz ama aslında bunun keyif verici bir şey olması gerekirken işte beni beğenecek mi? Bu hafta biraz kilo almıştım. Elbisem yeterince güzel değil. Keşke öbürünü alsaydım falan. Bunlar insanı böyle yiyip bitirir, kemirir. Ne hayattan keyif alırsınız ne de hani içinizden bir şey yapmak gelir böyle durumlarda. Bununla beraber bir şey, başka bir şey de var. Dönemi ilgilendirdiği için hazırda hani bu konular tazeyken söylemek istiyorum. İşsizlik konusunda biri bahsetmiş. İşsiz olma durumu da hatta bir seneye kadar yaklaşık insanı ha normal bu iş arıyorum falan diye bugün yarın geçiştirebileceği ama özellikle bir seneden sonra psikolojik olarak böyle ağır hasarlar bırakabilecek bir durum. Hatta bu da şeye benzetilir. Birinci ya dünya savaşları sırasında bazı travmalar vardır. Böyle ekmek mesela su bulmak zor olduğu için savaş döneminde. Orada o dönem işte anneler babalar çocuklarını bak yemek bulamazsın bitir o yüzden falan gibi. Yani hani o yemeği ya bir daha bir sonraki öğün çıkamazsa diye tüketir. Hatta podcastlerden birinde bu olaylardan önce ben böyle bir şey söylemişim. Dinleyenlerimden biri attı. Varoluş krizi nereden geliyor diye bir şey açıklarken konuyu. Öyle bir bulaşıcı hastalık yok falan demişim. Şomazlık oluyor mu bilmiyorum. Ben dedikten 3 ay sonra olmuş çünkü. Ama genellikle bu durum böyle tanımlanır. Yani bizim nesil biraz rahat bir nesil. Ya evet tabii ki yaşadığımız yere göre problemlerimiz ya da ekonomik olarak problemlerimiz olabilir. Ama temel şeylere kolay öbür jenerasyonlara karşılaştırınca kolay yine bir sesler. Çok hayati görülmez yani. Neyse işte savaşta da savaş sonrasında özellikle o dönemin yani bizim babaannelerimiz diyebiliriz ya da babaannelerin annesi babası diyebiliriz. Günümüze gelirsek hem yani bu Covid durumu olmasaydı da zaten bir ekonomik krizdeydik. Onun da üzerine bu durum geldiğinde şimdi 2 aydır çoğu yer işte dükkanlar kapalı falan filan işten çıkarılan çok fazla insan var. Bu sene yaz dönemi hatta ondan sonrası içinde benzer zorluklar bekleniyor. Şimdi böyle bir durumda çoğu kişi bu duyguyla tekrar yüz yüze gelecek. Bunun önceden belki farkında olmamız gereken şeylerden biri bu durumda neler benim kontrolümde neler değil. Bu aslında böyle söyleyince çok kolay bir formül. Ama bunların altını doldurmak ve sonrasında da kabul etmek biraz zor oluyor. Şimdi bizim kontrolümüzde olan şeylere örnek olarak işte diyelim bir iş fırsatı çıktı karşımıza. Oraya gittiğimizde kılığımız, kıyafetimiz, konuşma halimiz ve bir hazırlık istedilerse bizden ya da bir sınav gibi orada göstereceğimiz performans bu gibi şeyler bizim kontrolümüzde. Ama bir de bizim kontrolümüzde olmayan durumlar var. Bunlar için de aslında nasıl bilebilirsiniz? Ya birazcık araştırma yapmak gerekiyor ama bu araştırmanın ben averaj bir dünya vatandaşı için aslında bir yerden de gerekli olduğunu düşünüyorum. Ekonomiyle ilgili mesela her şeyi bilmenize gerek yok. Ama hani o dönem bir şeyler iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor? Belki biraz takip ederseniz aslında sizin bunun bir faydası olabilir. Çünkü şu şekilde kendinizi yıpratmadan belki bu dönemi geçirebilirsiniz. O yüzden önemli. Diyelim bu yaz bir yerlere iş için başvurmak istiyorsunuz. Ama durum ortada yani. Hani mesela normalden daha az turist seviyesi bekleniyor. Ve bununla ilgili de harcamaları azaltmak için bir sürü şirket kişileri işten çıkardı falan filan. Ve yani şöyle bir gerçek de var. Bunlar sadece Türkiye'de olmuyor. Dünyanın her yerinde oluyor. Bunları bu şekilde yan yana getirerek neler benim kontrolümün altında, nelerden ben sorumluyum, nelerden ben sorumlu değilim. Burada ama şöyle ne diyelim oraya, şöyle hassas bir şey var. Eğer bunun ucuna çok gittiğimizde de ama hiçbir şey benim sorumluluğumda değil zaten. Ülkede krizde, dünya da batıyor. Tabii ki kimse bana iş vermez falan gibi de hani çok uçlara gidip karamsar düşünmek yerine bu aslında bütün sorumluluğu sizin üzerinize atmamak için bir objektif bakma halidir. Bunu çok kullanırız. Objektif bakmak hani fayda sağlar diye. Ama duygusal da varlıklar olduğumuz için objektif bakmak genellikle zordur. Çünkü araya o duygular girer ve hani dersiniz ki mesela kendinize tamam ben objektif olacağım bu konuyla ilgili. Kriz var, dünyada şu an bir pandemi var. Evet ben işe başvurmak istiyorum. Belki yeterli özelliklerim de var. Ama şirket küçülmeye girmiş. Bunları düşünürken mesela bir anda kafadan evet İpek ama sen beceriksizsin biliyorsun. Kimse sana iş vermez. Hem ayrıca geçen sefer işte o fırsatı değerlendirmediğin için CV'inde şu yazmıyor gibi düşünceler girmeye başlar. Ve bunlar içinizde bir motivasyon da kaldıysa onu da alır götürür. Diyelim işte gideceksiniz röportaj ne ya iş görüşmesine. Orada da böyle suratınız bir karış asık olur. Hani zaten bana iş vermeyecekler falan diye. Hani elinizdeki fırsatı da yakmış olursunuz. Aslında bir anlamda bu an bilinçli olmak, bilmek etrafınızda ve dünyada neler olduğunu bilmek bence her zaman insana avantaj sağlar. Ya bu mesela spiritüel şeylerle ilgili de beni birazcık korkutan her şeyin böyle enerjiyle açıklanması. Yani evet tabii ki dünyada bir düzen var. Sonuçta biz de harika bir mühendislik ürünüyüz. Yani böyle bir mühendislik daha yok işte. İnsan can veremiyor yani bir şeyler var. Ya da doğadaki o düzen falan ya yani bunlar bizim kafamızın henüz eremediği şeyler. Ya da hayat nereden geliyor? Bunun bilimde bir ne derler benzeri yok. Şimdi bir düzen zaten var. Onu bir kenara koyalım. Ama bir iş görüşmesinde size iş verilmesi verilmemesi falan böyle şeylerin enerjiyle ya da tesadüflerle açıklandığını ben çok düşünmüyorum. Ama niyet diyeceksiniz şimdi. Niyetin yani ne diyorlar ona? Hani niyetini bilirsen enerjini o şekilde şey yaparsın. Ne diyorlar ona ya? Enerjini dışarı verirsen evren sana geri verir. Gibi bir şey söyleniyor. Ya bence bunun da aslında söylemek istedikleri şey bilincimiz yani beynin içindeki bilinç aslında bir sürü düşüncenin böyle dönmesiyle alakalı ve hani onun yani bir yemek gibi düşünün. Sonuçta ne denir? Tencereye tuz koyarsanız o yemek tuzlu olur. Acı koyarsanız acı olur değil mi? Şimdi düşünceleri de bu şekilde aslında gözden geçirmek gerekiyor. Kişinin kendiyle ilgili düşünceleri ki bunlardan da çok bahsettik. Bu dönemin 0-6 yaşla ilgili olduğundan ve kimi zaman kendimiz hakkındaki düşüncelerimizi bilinçsizce yapıyoruz. Bilinçsizce de şu demek. Yapıyorum ama farkında değilim. Belki dışarıdan görülüyor ama ben o kadar benimsemişim ki farkında değilim. Böyle dönemlerde de eğer artık işin içinden hiç çıkamıyorsanız bir psikolojik destek almak aslında çok faydalı. Psikolojik destek de maalesef hani böyle çok kötü bir şeymiş gibi algılanıyor ki yavaş yavaş değişiyor yani bu algı. Aslında kendinizle olan iletişimi düzeltmeniz için kendinizi daha iyi anlamanız için ya da kendinizi anlamanız için hiç yoksa psikologlar bir yol göstericidir. Hani niyeyse filmlerde, dizilerde hep şeyi görürüz. Ben deli değilim, niye psikoloğa gideyim? Zaten deliyseniz başka şeyler var. Yani kimse, deli olan kimse psikoloğa gitmez. Delilik dedikleri de nedir? Ayrı bir konu konuşması. Çünkü biliyorsunuz ki çok uzun dönemler delilere imrenildi. Çünkü deli dedikleri insanlar aslında sanatçı insanlardı. Yani böyle kendilerini hünharca ifade eden insanlardı. Bu son zamanların olayı böyle o deli lafına güvenilmez falan filan muhabbeti. O yüzden psikologla deli olmanın, psikoloğa gitmekle deli olmanın hiçbir ilgisi yok. Tam tersine şehirde yaşamak modern hayatın sonuçlarından biri, hislerimizden uzak kalmak diyoruz ya. O yüzden bunu söylüyorum. Daha kırsalda yaşayan insanlar hayatı daha yavaş yaşıyor. Ve o yüzden andalar. Yani o çayı da keyifli demliyor. Bedensel bir iş yaptığında onu da keyifli yapıyor. Biz başka bir şekilde yaşıyoruz. O yüzden kendimizle olan iletişimimizi geliştirmemiz lazım diye düşünüyorum. Ve kadın erkek hiç bir önemi yok. Eğer bazı şeyler böyle düğüm halindeyse, hani bir depresyona falan sebep olmadan kişinin gidip hani ben bazı şeyleri çözmek istiyorum kendimle ilgili deyip, ya zaten eğitimli insanlar yani psikologlar. Ya belki şey olabilir psikologlarla ilgili. Genellikle böyle yoğunlaştıkları konular vardır ve belki kültür olarak size yakın olabilecek, yani size anlayabilecek insanlar olması daha önemli olabilir. Ben hani kendim için mesela bilmiyorum, kadın olduğum için mesela kadın bir psikolog daha yakın geliyor bana. Özellikle kültürle ilgili, çünkü erkeklerin anlayamayacağı bazı konular oluyor. Bu erkekler için de geçerli olabilir bu arada. Erkekler de sonuçta biz nasıl bir şeyler yaşıyorsak toplumdan baskı görmek adına, erkeklerin de benzer durumları var. Mesela işte maddi olarak nasıl söyleyeyim onu? Hani senin artık bir aile kurman lazım. İşte karına sen bakacaksın, çocuklarına sen bakacaksın. Erkek ol, yiğit ol, ağlama, hiçbir şeyden tereddüt etme falan. Böyle insanüstü bir varlık olması bekleniyor erkeklerden. O yüzden de o belki durumları anlaması için erkek bir psikologdan yardım alabilir. Belki de yardım alma lafımı bize rahatsız ediyor galiba. Yani bilmiyorum. Ama faydalı bir şey bence kişinin kendini anlaması için. Belki de kısa süreli bir şey değil. Yani normalde nedir? İşte doktor diye gördüğün birine gidersin, reçete yazar ve çıkar. Belki bu psikologla olan durum biraz uzun sürdüğü için insanlara çok yakın gelmiyor. Ama kendinize bir yatırım yaptığınızı düşünün. Çünkü döngülerle ilgili de mesela bir soru vardı. Döngüler sonuçta öğrendiğimiz hal ve hareketleri sürekli tekrarlamamızdan olur. Ve insanın öğrendiğini ne denir? Unutması, yani onun yerine yeni bir şey koyması biraz zor bir şey. Kişinin kendi kendine yapması zor olabilir. Ve aklımda şu da vardı, onu da söyleyeyim. Psikoloğa giden herkes ilaç kullanmaz. Antidepresanlarla ilgili bayağı böyle haberler görüyorum arada. Çok fazla insan antidepresan kullanıyor diye. Eğer gittiğinizde de size antidepresan veriliyorsa gidin ikinci bir fikir alın başka birinden. Herkes ilaç kullanmak zorunda değil. Ama eğer gerekiyorsa da sonuçta kullanılabilir bir şey yani. Bunda Amerika'da şey diye bir şey var ya, orada görüyorum. İlaç kullananları ayıplama diye bir olay var. Özellikle bu antidepresan ve sakinleştiriciler, yani anksiyeteyi yatıştırıcı şeyler hakkında bayağı böyle vücut olumlama gibi, hani her beden güzeldir gibi işte ilaçlar vardır, haplar vardır falan tarzı, hap derken bu antidepresanlardan bahsediyorum. Böyle şeyler vardır diye bir olumlama şeyi var. Yani bilmiyorum Türkiye'de bunun bir karşılığı var mı? İşsizlik dedik en son nerelere geldik? İşsizlik ya aslında iş insanın hayatında önemli bir yer, değil mi? Yani biriyle tanıştığımızda merhaba, adın ne? Ne yapıyorsun deriz. O ne yapıyorsunun altında aslında ne iş yapıyorsun vardır. Ve kişinin işinden onunla ilgili tahmin etmeye çalışırız. İş hayatının da aslında bir geçmişi var. Yaklaşık değil de sanayi devriminden sonra iş hayatı diye bir şey çıkıyor. Yani sanayi devrimine kadar öyle sabah sanayi devriminde 1800'ler diye hatırlıyorum. Hemen bakalım. 1800 diye kaldı aklımda. Bakın. Ha, 70 1760'da 1840 arası diyor. 1800 işte ben o arayı aklımda kalmış. Sanayi devrim dediğimizde aslında mekanik şeylerin çıkması yani bayağı fabrikalar açılmaya başlıyor. Ondan önce herkes kendi kıyafetlerini dikerken ya da kendi tarım yaparken fabrikalar bir şeyler üretmeye başlıyor. Ve bir sürü insan da buralarda çalışmaya başlıyor. Ama onun öncesinde iş hayatı diye bir şey yok. İnsanlar kendi ellerinden geldiği şekilde ne bileyim yani belki bir ekmekçi açıyor, belki etrafındaki insanlara bir şey dikiyor falan. Hatta çoğu zaman da kişi bunu zaten ancak kendi ailesine yetebildiği için yapıyor. Belki hani şimdi dışarı baktığımızda 10 tane kafeterya varsa o dönem öyle bir şey yok yani. Herkes kendi yağında kavruluyor. Zaten çocuk yapmak da o yüzden makbul. Ne kadar çocuk olursa ev işleri o kadar hafifler çünkü. Onlar da evi döndürmeye hem yani maddi olarak ama burada bir para kazanmak yok işte. Yani evde yapılması gereken şeyler var. Ve çocuklar onları yapıyor. Kızlar evleniyor. Belki o dönem bir para olabilir. Ki kimi yerlerde de para değil de böyle değiş tokuş muhabbeti yapıldığını hatırlıyorum. Ya para öyle kariyer yapacağım falan filan öyle bir şey yok yani. Yani bu 1800'lerden sonra aslında insanlık tarihine baktığımızda çok yeni bir şey. Ve sonrasında da eğer bu tarz konuları merak ediyorsanız bu yani sanayi devriminden sonra olan yeni hayatın aslında insan yapısına, insan ruhuna çok yakın bir şey olmadığını savunan buna da yabancılaşma denir. Yani ne oluyor? Fabrikada çalıştığın zaman bir tane diyelim su şişesi yapılıyor. Bir kişi sadece ne yapıyor? Jelatin yapıştırıyor. O dönem o kadar otomasyon yok. Bir kişi sadece kapak takıyor. Ve artık ne iş yaptığını bilmiyorsun yani o noktada. Hani bunun öncesinde baştan aşağı atıyorum bir kıyafeti dikiyorsun ve sonunda o diktiğin kıyafet kız kardeşinin üzerinde ya da birinin üzerinde oluyorken fabrikalarda çalışmaya başladığında hani sadece bir kapak takıyorsun ve bu manevi olarak anlamlandırabileceğim bir şey olmuyor. Yabancılaşma da insanın o ruhuna yabancılaşması yani yaptığı şeyin bir sonucunu görememesinden kaynaklanıyor. Ve ikinci olarak da kendini ifade ettiği bir iş değil bu. Yani içinden geldiği gibi yapamıyor. İşte belli kısıtlamalar var falan filan. Hani bununla ilgili de yazan yazar dolu. Hatta en çok okunanlardan biri Kafka'nın dönüşümü ya da değişimi hangisi doğruysa. Artık kendini o kadar yabancı bir biridir ki işte kitapta yazdı. Orada da kendinden bahseder. Kafka çünkü tabii ki ben kayıt alıyorum ya komşular başladı yine. Kafka aslında bir devlet memurudur. Eve gelir, evde yazmalarını devam eder. Yani hayattayken yazarlık yapmamıştır Kafka. Onu okuyabilirsiniz belki. Bu tabii daha roman olarak yani ciddi ciddi bunun politik ve siyasi olarak merak ediyorsanız onunla ilgili dolu şey var. Evet, nereden geldik buralara ya? Bayağı dolu bir program oldu bu arada. Yani ben bile kaçırdım şu an. Aslında işsizliğin etrafında dönmeye çalıştım. Yani belki nacizane şunu söyleyebilirim. Evet, biraz daha zor dönemlere gireceğiz. Çünkü bunu zaten hani kurdan görebiliyorsunuz, dolar ve euronun. Bunun ekonomik olarak terim şeyi kullanılan kelime fakirleşmek. Paramız değer kaybediyor çünkü. Ve her ne kadar işte Türkiye'de hani bir şeyler üretilse de tüketilse de birçok şeyi dolar ve euro üzerinden aldığımız için ve paramızın değeri düştüğü için hayat daha pahalı olacak anlamına geliyor. Evet, zor bir dönem ama bu tarz şeyler zaten 7-8 senede bir kendini tekrarlar ve bu dönemde insanın kendine verdiği değeri işsizlik üzerinden, hani ben niye bir yerde çalışamıyorum? Bu kadar mı işe yaramazım? Bunlar biraz tehlikeli düşünceler. Eğer bu şekilde hissediyorsanız, yani bu fikirler böyle sürekli aklınızdaysa, ya bir destek almanız için bir psikolog yardımı önemli olacaktır. Çünkü bu ikisi, yani dünyadaki ya da Türkiye'deki krizler ya da bu ekonomik kısıtlamalar bizimle ilgili değil. Bunlar bizim kararımızda ya da bizim değiştirebileceğimiz şeyler değil. Ama bir dominonun parçası da olduğumuz için biz, işte şirketler küçülmeye gidildiğinde 20 kişi yerine atıyorum 7 kişi alıyorlar. Ya size başka bir yerden örnek vereyim. Airbnb diye bir şirket var, biliyorsunuz. Hani dünyanın her yerinde var artık Airbnb. Şey kiralama. Dairenizi kiralıyorsunuz tatil yapan insanlara ve yaklaşık 8 bin kişi çalışıyormuş Airbnb'de. İlk defa %25 küçülmeye gideceğini açıklıyor ve yaklaşık 2000-2500 kişiyi işten çıkarmışlar ve uzun uzun da yazmış, yani gerçekten bunu çok düşündük ama işte bu dönem, ne denir, seyahat koşulları değişecek. Çok daha az insan seyahat edeceği için küçülmeye gitmek zorunda kaldık. Şimdi bu 2500 kişi değersiz mi ya da öbürleri niye daha iyiydi falan, bunlar şirketlerin tabii ki kendi içlerinde hareket edecekleri yöne doğru aldıkları şeyler. Çünkü mesela lokasyon olarak da bir sürü yeri kapatmışlar. Bunların neler olduğunu, detaylarını bilemeyiz tabii ki. Ama dikkat etmek lazım bu dönemle ilgili. Ya da belki siz bu dönemden geçmiyorsunuzdur. Yakınınızda biri bu dönemden geçiyordur. Hani benim söylemek istediğim, özellikle böyle bir dönemde, hani zor bir dönemde bunu kişisel algılamayıp, ya tabii ki zorluklar olacak. Çünkü adı üzerinde, yani fakirleşme. Ama buna mental olarak hazırlıklı olup destek alarak. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Eğer bu tarz olaylar bizde bir şeyleri tetikliyorsa, hani içimizde zaten kırılmaya hazır bir taraf var ve bu sadece onun ortaya çıkmasını sağlıyor. Ya bu da kulağa biraz korkutucu geliyor. Yani benim içimde zaten böyle bir korku vardı. Başka neler var o zaman diye. Ama insan böyle bir şey zaten. Hani hep de konuştuğumuz bir şey var podcast'te. Bir yere varmayacak. Bu böyle devam ediyor. Ama işin güzel tarafı, konuşabileceğimiz alanlar var artık ya da kanallar var. Konuştukça bir birlik duygusu olduğunu düşünüyorum ben. Hani en başta da hep benim podcast'in çıkış şeyi oydu zaten. Ben bunları hep içimde konuşuyorum, düşünüyorum ama daha fazla insan var mıdır acaba böyle diye, hani benim gibi. Asıl amaç oradan ve birlik duygusunu, hani başka insanların da benzer şeyleri yaşadığını, hissettiğini bilmek rahatlatıyor ve devam edebilmem için beni motive ediyor açıkçası. Oh, valla ne bölümde. Ya benim için biraz zordu çünkü hani bir ara oldu ya, bir de daha farklı formatta bir şey yapmaya çalıştığım için biraz zordu. Ama epey müziğini alalım. Bu şarkı bana şey hatırlatıyor. Dünya aslında güzel bir yer ama bazen böyle tadımız kaçıyor maalesef. Ruh bir üzerinden bağımsız. Bana hissettirdi. Şeyler mi oldu? Peki, burada kapatıyorum. Bir sonraki dönemde bakıyorum listeden şimdi. Neyse, söz vermeyeyim de. Sonuç olarak ama yazdım yani her şeyi. Bir süre böyle. İşte bir sonraki dönemde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Money strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing.